Ayrım 7, Yıldızların Dönüşü, Stanislav Lem, sayfa 67. Çıkarken çoktan belli belirsiz bir plan vardı kafamda. Kitaplar ve spor malzemeleri alacağım. En önemlisi kitaplar. Ayrıca bazı özel ilgi dergilerine abone olmalıyım. Sosyolojik, psikolojik dergilere. Bu 100 yıl boyunca az şey yapmamışlardır. Sahi giyecek de almalıyım. Ama yine engellendim. Bir sokağın köşesinde gözlerime inanamadım ama bir otomobil gördüm. Sahici bir araba. Belki anılarımda kalanın eşi değildi. Karoseri tamamen köşeliydi. Ama yine de tekerlekleri, kapıları, direksiyonuyla bayağı otomobildi işte. Onun arkasında park etmiş birkaç oto daha vardı. Koca bir vitrinin üstünde kocaman harflerle antikacı yazısı okunuyordu. İçeri girdim, sahibi ya da tezgahtar insandı, yazık diye düşündüm. Bir otomobil satın alabilir miyim? Elbette, nasıl bir tür istiyorsunuz?
Nedir fiyatları?
400 ile 800 it arası. Oldukça tuzlu bir fiyattı bu ama insan antikada alınca paraya kıymalıydı. Hala işliyorlar mı diye sordum. Hem de nasıl, yalnız kabul edeyim ki her yerde değil. Bazı yerel yasaklar var ama genellikle büyük sorun çıkmıyor.
Ya yakıtı diye sordum kuşkuyla.
Bu konuda da sorun çıkmaz. Bir kere doldurdunuz mu kullandığınız sürece yeter size.
Tamam dedim. Hızlı dayanıklı bir şey istiyorum. Büyük olması şart değil ama hızlı olsun.
Öyleyse size şunu veya bunu tavsiye ederim. Beni büyük salonun dip tarafına götürdü. Burada büyük arabalar dev gibi parıldıyordu. Anlarsınız herhalde diye devam etti satıcı. Bunlar gliderslar ile kıyaslanamaz. Ama zaten otomobil bugün için artık bir taşıt aracı değil.
Peki ne öyleyse diye soracaktım ama sustum.
Pekala, şu ne kadar diye gümüşü farları bir hayli içeride mavi bir otomobil sual ettim. 480 dedi. Clavestra'da teslimini istiyorum dedim. Orada bir villam var da tam adresini bu sokağın köşesindeki seyahat acentasından sorabilirsiniz. Hay hay efendim, Huldero ile size arabayı teslim edebiliriz. Hiçbir masrafı da yok.
Ha tamam, ben de oraya Huldero ile gideceğim.
Öyleyse siz bize yalnız hareket tarihinizi bildirin. Biz de arabanızı Huldero'da teslim ederiz. En kolayı bu. Ama dilerseniz...
Yok yok dedim. Dediğiniz gibi en doğrusu böyle. Hesabımı ödedim. Kalsiteri artık iyice kullanabiliyordum. Lake ve kauçuk kokan mağazadan çıktım. Öyle hoşuma gitti ki bu koku.
Giyim konusuna gelince bildiğim şeylerden hemen hiçbiri kalmamıştı. Ayrıca oteldeki üzerinde banyo penyuarları yazılı dolapta duran şişelerin esrarını da çözmüştüm ama. Yalnız penyuarlar değil, giysiler, çoraplar, kazaklar ve çamaşırlar da hep bu sifonlardan çıkıyordu. Bunun özellikle kadınlar açısından çok çekici olduğunu takdir edebiliyordum. 10 ile bir düzine arasında şişe, bastırıldığında çeşit çeşit dokularda, ince ya da kalın, kadife, kürk ya da esnek madenden giysiler çıkartıyordu. Her seferinde yeni yeni modeller elde etmek mümkündü. Elbette pek az kadın bunu tek başına yapabiliyordu. Bunun için özel salonlar vardı. İşte Nice de bunlardan birinde çalışıyordu. Sonunda ben de bu şişelerden almayı kararlaştırdım. Birkaç pantolon seçtim. Dilersen paçalarını da uzatabilirdim. Hepsi için de bir it verdim. Aslında bunu da pantolon için aldılar. Diğer hepsi ücretsizdi. Hepsini otele teslim etmelerini isteyip merakımı tatmin için moda salonunu ziyareti kararlaştırdım. Burada ressama benzeyen bir tip tarafından karşılandım. Beni dikkatle süzdükten sonra benim geniş giysiler giymem üzerinde görüş birliğine vardık. Adama kendimi beğendiremediğimi anlamıştım. Bunun aksi de doğruydu. En sonunda benim için birkaç gömlek hazırladı. Sırayla 4 şişe kullanarak çevremde bir süre sıçradı, zıpladı, yan oturdu, kalktı. Şişede fışkıran beyaz köpük anında katılaşıyor, renk renk gömlekler çıkıyordu ortaya. Birinin göğsünde geniş bir kırmızı bant vardı, sırtı siyahtı.
En zoru kuşkusuz kol ve yakanın oturtulmasıydı. Bu konuda gerçekten usta olmak gerekiyordu.
Bana hiçbir şeye mal olmayan bu zengin deneyimden sonra yeniden sokağa çıktım. Öğle güneşi tepedeydi. Gliders'ların sayısı azalmıştı. Buna karşılık gökyüzünde pro biçimindeki uçan araçların sayısı daha kabarıktı. Yürüyen merdiven ve kaldırımlarda büyük bir kalabalık kaynaşıyordu. Hepsi telaşlıydı. Bir ben değildim. Bir süre güneşte ısındıktan sonra otele döndüm. Resepsiyondan bir otomatik tıraş makinesi aldım. Tıraş olurken dikkat ettim, aynaya doğru eğilmem gerekiyordu. Oysa anılarımda kaldığı kadarıyla eskiden aynada normal olarak görürdüm. Belki bir ayrıntıydı bu ama biraz önce gömleğimi çıkarırken bir gariplik dikkatimi çekmişti. Gömlek kısalmış gibiydi, sanki çekmişti. Dikkatle baktım. Kol ve yaka değişmemişti. Masanın üzerine serdim. Tıpkı önceki gibiydi. Ama giyince kemerime güç iniyordu. Demek değişen gömlek değil, bendim. Büyüyorum, büyüdüm. Saçma bir fikirdi bu ama yine de beni endişelendirdi. Otelin danışmasını arayıp bana bir uzay hastalıkları uzmanı doktorun adresini vermesini istedim. İntibak merkezinden mümkün olduğu kadar uzun bir süre ayrı kalmak istiyordum. Kısa bir sessizlikten sonra cihazdan adresi işittim. Ancak makine adeta isteksizce vermiş gibi geldi bana. Doktor aynı sokakta birkaç blok ötedeydi, ona gittim. Robotun biri beni loş büyük bir salona aldı, içeride kimse yoktu. Bir an sonra doktor çıka geldi, ufak tefek, saçları aklaşmaya başlamış, küçük sakallı, yaldızlı gözlükleri olan bir adamdı. Geldiğimden beri ilk kez bu gözlüklerden görüyordum. Adı da Jufon'du, Doktor Jufon. Halbrecht diye sordu, sizsiniz değil mi?
Evet, benim. Uzun bir süre hiçbir şey söylemeden beni süzdü.
Şikayetiniz nedir?
Aslında pek bir şikayetim yok doktor, yalnız garip gözlemlerimi ona da anlattım. Hiçbir şey göstermeden bana bir kapı açtı, küçücük bir kabineye girdik.
Soyunun.
Tamamen mi?
Evet, tamamen.
Beni çırılçıplak muayene etti. Artık sizin gibi insan yapmıyorlar diye dişlerinin arasından mırıldandı. Soğuk bir stetoskopla kalbimi dinledi. Bin yıl da geçse bu yöntem değişmeyecek diye düşündüm ve bu bana huzur verdi. Boyumu ölçtükten sonra sırt üstü yatırdı. Sol köprücük kemiğimin altındaki yara izini ilgiyle inceledi ama bir şey söylemedi. Yaklaşık bir saat sürdü muayene. Reflekslerin ölçümü, göğüs kafesimin kapasitesi, kardiyogram ne lazımsa işte. Ben giyindikten sonra siyah bir masanın ardına geçip oturdu. Bir şeyler aramak için çekmecesini çektiğinde çekmece gıcırdadı.
Kaç yaşındasınız?
Durumu kendisine izah ettim.
Siz de 30 küsur yaşında bir insanın organizması var dedi. Kış uykusuna mı yattınız?
Evet.
Uzun bir süre için mi?
Bir yıl süreyle.
Niçin?
Giderek hızlanan itişten dönüyorduk. Suya yatmak gerekti. Güvenlik gereği doktor, anlarsınız ya, su altında bir yıl bilinçli olarak yatmak güçtür.
Elbette. Ben daha uzun bir süre kış uykusuna yatırıldığını sanmıştım. Bu yılı hiç saymayabilirsiniz. 40 değil, 39 yaş.
Ne konuda?
Bir şey değil, Brack. Kaç tane geçirdiniz?
Hızlanma mı?
2. Şimdi oldu. Büyüdüğünüzü sanıyordunuz değil mi?
Hayır, artık büyümüyorsunuz. Sadece omurga kemiklerinizdeki diskler. Nedir? Bilirsiniz ha?
Evet, evet. Omurga kemikleri arasındaki kıkırdaklar. Tamam, şimdi baskı altından çıktığınız için bunlar genişliyor. Boyunuz kaçtı?
Yolculuğa çıktığım zaman 1,87 m idi.
Sonra?
Bilmem, bir daha ölçtürmedim ki, anlarsınız ya, başka uğraşlarımız vardı.
Şimdi ise boyunuz 2,02 m.
Ne iş be dedim, bu iş daha devam edecek mi?
Hayır, büyük olasılıkla bitmiştir. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
İyi.
Her şey biraz hafif geliyor değil mi?
Giderek daha az. Luna'daki intibak merkezindeki kas gerilimlerine karşı bana bazı haplar verdiler.
Sizi yer çekiminden kurtardılar mı?
Evet, ilk 3 gün. Bunca uzun yıllardan sonra bunun yeterli olmayacağını ileri sürüyorlardı. Buna rağmen böyle bir yolculuktan sonra bizi daha fazla kapalı tutmak da istemiyorlardı.
Peki moraliniz nasıl?
Bu, dedim kararsızca, kendimi uygar bir şehrin ortasına düşmüş bir Neandertal insanı gibi hissediyorum.
Ne gibi tasarılarınız var?
Ona villadan bahsettim. Bunun en kötü çözüm olduğunu belki söyleyemem, dedi, ama
intibak merkezi daha mı iyi olurdu?
Bunu da demek istemedim. Sizi hatırladığımı biliyor musunuz?
Nasıl, mümkün mü bu? Herhalde siz...
Hayır, ama babam bana bahsetti. O zaman 12 yaşındaydım.
Ya, ama herhalde bizim yola çıkmamızdan uzun seneler sonra olmalı bu.
Demek bizi hala hatırlıyorlar, ha? Garip. Bence değil. Asıl sizi unutmuş olmaları garip. Dönüşünüzün neye benzeyeceğini biliyordunuz değil mi? Elbette bunu tahmin edemezdiniz.
Biliyordum.
Sizi bana kim gönderdi?
Hiç kimse, yani. Otelin danışması niçin?
Garip, dedi. Ben aslında gerçek doktor değilim, bilir misiniz? Ben uzay tıbbı tarihiyle ilgiliyim. Çünkü bu artık sadece bir tarih bırak ve intibak merkezindekiler dışında uzmanlar için artık iş yok.
Özür dilerim ama bilmiyordum. Saçma, asıl ben size minnettar olmalıyım. Giderek hızlanmanın insan bünyesi üzerindeki zararlarını gösteren Milman tezinin ne kadar haklı olduğunu gösterir bu. Sol tarafta kalpte hiçbir büyüme izi yok. Bir akciğer anfizemi söz konusu değil. Kusursuz bir kalp, ama siz de biliyorsunuz ya.
Evet, biliyorum.
Doktor olarak size söyleyecek hiçbir şeyim yok, bırak, ama başka bir şey daha var.
Tereddüt etti. Evet.
Nasıl idare ediyorsunuz vaziyetinizi bugünkü dünyada?
Şöyle böyle.
Saçlarınıza ak düşmüş, bırak.
Ne önemi var?
Çok. Ak saç yaşlılık demek. Bugün artık kimsenin 80 yaşından önce saçları ağarmıyor. O bile ender.
Bunun doğru olduğunu takdir ettim. Hiç ihtiyar görmemiştim.
Hangi nedenle, diye sordu. Özel terkipler, yaşlılığı durduran ilaçlar var. Hatta saça eski rengini vermek bile mümkün, ama bu biraz karışık.
Güzel, dedim, ama bunu niçin söylüyorsunuz bana?
Yine tereddüt ettiğini gördüm. Kadınlar, bırak, dedi kısaca.
Ürperdim birden. Yani ihtiyara mı benziyorum demek bu?
İhtiyara mı? Hayır, daha çok bir atlete. Ama çıplak yürümüyorsunuz ki yolda. Özellikle oturduğunuz zaman üzerinizde tam bir şey havası. Yani sıradan biri sizi gençleştirilmiş bir ihtiyar sanabilir.
Bir gençleştirme, formon ve diğer girişimlerden sonra... Olsun, dedim. Doktorun sakin bakışları karşısında kendimi neden rahatsız hissettiğimi bilemiyordum. Gözlüklerini çıkarıp masanın üzerine koydu. Hafif çipil, mavi gözleri vardı.
Anlayamadığınız pek çok şey var, bırak. Hayatınızın sonuna kadar özverinizden memnun kalabilseydiniz, olsun demeniz bir anlam taşıyabilirdi. Ama arasına geri döndüğünüz toplum sizin hayatınızdan da çok şeyi feda ettiğiniz ideali artık pek önemsemiyor.
Benimle böyle konuşmayın, doktor.
Bunu size böyle düşündüğüm için söylüyorum. Canını vermek, ya sonra? Bunu insanlar çok eskilerden beri yapıyorlardı. Ama ana babasına, dostlarına, tanıdıklarına, kadınlara elveda demek. Siz onların hepsinden vazgeçtiniz, bırak.
Doktor, ancak bu tek sözcüğü edebildim. Dirseklerimle masasına dayandım.
Birkaç uzmandan başka artık kimse bununla ilgilenmiyor. Bunu da biliyor muydunuz, bırak?
Evet, Luna da intibak merkezinde söylemişlerdi. Yalnız daha az insafsızca... Uzun bir süre sessiz sedasız kala kaldık.
Sizin yeniden gelip bulunduğunuz toplum artık çok istikrarlı, çok rahat yaşıyor, anlıyor musunuz? Otomatikleşme çağının başındaki romantizm çoktan aşıldı. Tıpkı Christoph Kolomb'un yolculuğu gibi. Onun başarısı da olağanüstüydü. Ama 200 yıl sonra kim yelkenli gemilerin kaptanlarıyla ilgileniyordu ki? Sizin dönüşünüzde de uzaya iki hat kurulmuştu bile.
Fakat doktor, bunun bir önemi yok ki, dedim. Onun ilgi ve acıması beni başkalarının kayıtsızlığından daha çok öfkelendiriyordu. Ama bunu kendisine söyleyemezdim ki.
Siz kabul etmeseniz de var bırak dedi. Başkası olsaydınız susardım. Ama size gerçeği söylemek zorundayım. Siz yalnızsınız. Oysa bir insan yalnız başına yaşayamaz. Korkarım sizi dinlemek isteyecek insanların sayısı da çok az. Ben dinlemek isterim anlatacaklarınızı. Ama ben de 89 yaşındayım.
Benim anlatacak bir şeyim yok dedi öfkeyle. Yani göz kamaştıracak şeyler yok anlatacağım. Galaktika'da yeni uygarlıklar keşfetmedik. Üstüne üstelik ben sadece pilottum. Uzay gemisini yönetiyordum. Nasıl olsa biri yapacaktı bu işi.
Öyle mi diye beyaz kaşlarını kaldırarak sordu.
Dıştan sakin görünüyordum ama içimde ayrılım kabarıyordu.
Öyle, bin defa öyle ve bu kayıtsızlık var ya. Şimdi eğer bilmek istiyorsanız söyleyeyim, benim için sadece kalanlar için bir önem taşıyor.
Kim kaldı ki burada diye sakin sordu doktor. Pek çoğu, Arder, Venturi, Enneson. Sakinleştim, doktor, niçin?
Size yalnız meraklı olduğum için soru sormuyorum. Bu biraz da, inanın bana, öyle büyük laflar etmeyi de sevmem. Biraz da benim kendi gençliğimdi. Ben sizin yüzünüzden bu yararsız öğrenime adadım kendimi. İkimiz de hiçbir işe yaramıyoruz şimdi. Elbette siz bunu kabul etmeyebilirsiniz, ısrar etmeyeceğim. Yalnız bir şeyi bilmek istiyorum. Arder'le neler geçti aralarında?
Tam olarak bilinmiyor diye cevap verdim. Birden her şey bana anlamsız geldi. Aslında ne diye konuşmayacaktım yani. Bakışlarım masanın çatlak siyah cilasına takıldı. Olayın böyle gelişeceğini hiç aklına getirmemiştim.
Arcturus üzerinde iki sonda aracını yönetiyorduk. Ben onunla teması kaybettim. Yerini de saptayamadım. İşlemeyen benim değil, onun telsiziydi. Oksijenim tükenmeye başlayınca onu bırakıp gittim.
Beklediniz mi kendisini?
Evet, yani Arcturus'un çevresinde dönüyordum. Tam 6 gün, 156 saat döndüm.
Tek başınıza mı?
Evet, başka hiçbir şansım yoktu. Çünkü Arcturus bir kabartı fazına girmişti. Ben de Prometheus ile bütün bağlantımı kaybetmiştim. Yani ana gemimle. Arıza tek başına ve telsiz olmadan geri dönmesi olanaksızdı. Arder'in yani. Çünkü bu tür telesondajlar ancak telsiz bağlantısıyla yürütülür. Ben olmadan geri dönemezdi ve dönmedi de. Gimma beni çağırıyordu, haklıydı da. Çünkü bu tür durumlarda, sonradan zaman öldürmek için yaptığım hesaplarda da doğrulandığı gibi, onu ekranımda bulma şansım ancak milyarda birdi. Umarım ki o da aynen Arne Enneson'un yaptığını yapmıştır.
Arne Enneson ne yaptı ki?
Kümesinin fokal ölçümünü kaybetmişti. İtiş gücü zayıflıyordu. Yörüngede bilmem ama ancak 20 saat daha kalabilirdi. Sonra helezonlar çizerek döne döne Arcturus'a düşerdi. Bunun üzerine derhal yörüngeden çıkmayı kararlaştırdı. Gözümün önünde yandı.
Peki sizden başka kaç pilot daha vardı?
Prometheus'ta 5.
Kaçı döndü?
Olaf, Stave ve ben döndük. Ne düşündüğünüzü biliyorum doktor. Kahramanlık olduğunu sanıyorsunuz bunun. Ben de bir zamanlar bu yolculukların öykülerini okurken öyle sanırdım. Ama doğru değil bu. İşitiyor musunuz? Elimden gelseydi Arder'i terk eder hemen yola çıkardım. Ama elimden gelmiyordu. O da gidemezdi. Hiçbirimiz terk edemezdik. Gimma bile.
Neden bu kahramanlığı böyle reddediyorsunuz diye alçak sesle sordu.
Çünkü kahramanlıkla ihtiyaç arasında bir fark vardır. Ben herkesin yapacağı şeyi yaptım. Doktor bunu anlayabilmek için orada olmak gerekirdi. İnsan orada bir damla suydu o kadar. Manyetik alanın kaybolması ya da odaktan kurtulma, kanımızı saniyenin her parçası içinde pıhtılaştıracak bir titreşim yaratmaya yeterliydi. Dikkat edin, dış nedenlerden söz etmiyorum, meteorlar gibi. Sadece ufak bir arızadan bahsediyorum. Herhangi bir domuzluk telsiz bağlantısında bir telin yanması, bu tür yolculuklar birer intihardan öteye geçemezdi, anlıyor musunuz beni?
7. ayrımın sonu, sayfa 77.